Bibliografya. Tarihi Selaniki 1-2. Hazırlayan Mehmet İpşirli. İstanbul 1989. Radovan Samarkik. Dünyayı avuçlarında tutan adam. Sokollu Mehmet Paşa. Çeviren Meral Gazpıralı. İstanbul 1999. Ahmet Refik. Sokollu. İstanbul 1924. Sokollu Mehmet Paşa. İstanbul 1931. Sokollu. Hazırlayan İbrahim Delioğlu. İstanbul 2001. Sokollu Mehmet Paşa ve Lehistan İntibatı. Tarihi Osmani Encümeni Mecbuası 5. İstanbul 1. Sayfa 663-687 arası. Abdurrahman Şeref. Sokollu Mehmet Paşa'nın evvai ile ahvali ve ailesi hakkında bazı malumat Cevahirül Menakıb. Tarihi Osmanlı Encümeni Mecbuası 6. İstanbul 1. Sayfa 257-265 arası. Kemal Beydilli. Die Poschnin König Wahland in und Intergen von 1572 und 1576 im Licht der Osmanischen Archive in Münih 1976. Mustafa Cezar. Mufassal Osmanlı Tarihi 2-3. İstanbul 1958-1959. İsmail Hamid Anişment. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi 2-3. İstanbul 1971-1972. Yavuz Ercan. Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler. Ankara 2001. İyi Alaaddin Gövsa. Sokollu Mehmet Paşa. İstanbul TZS. Reşat Ekrem Koçu. Sokollu Mehmet Paşa. İstanbul 1943. M. Tayyip Gökbilgin. Mehmet Paşa Sokollu Tavil. İslam Ansiklopedisi 7. 595-605. Sayfalar. Sokollu Mehmet Paşa'nın bir talimatı ve 1572 tarihinde Bosna ile ilgili birkaç vesika. Pirzoli 6-7. Sarajevo 1958. Sayfa 159-162. Akdes Nimet Kurat. Türkiye ve İdil Boyu. Ankara 1966. Stanford J. Schaub. Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye 1. Çeviren Mehmet Harmancı. İstanbul 1982. Şehabettin Tekindağ. Fatih'ten 3. Murat'a kadar Osmanlı Tarihi. 1451-1574 yılları arası. Ders notları İstanbul 1977. İyi Hakkı Uzun Çarşılı. Osmanlı Tarihi 2. Ankara 1988-3. Ankara 1988. 4. Murat ve Dönemi. Soru 1. 4. Murat tahta nasıl çıktı? 2. Osman'ın tahttan indirilmesi üzerine 1. Mustafa 2. defa tahta çıkarılmıştı. Ancak padişahın psikolojik durumunun hükümdarlık yapmaya elverişsiz olması sebebiyle iktidar zorbaların elindeydi. Osmanlı tarihinde deli diye anılan padişah Sultan İbrahim'dir. Ancak 1. Mustafa ile kıyaslandığında ona göre oldukça akıllı olduğu görülür. Osmanlı tarihinde deli diye anılacak asıl padişah 1. Mustafa'dır. 1. Mustafa'nın son veziri azamı Kemankeş Ali Paşa, padişahın tahttan indirilmediği müddetçe devlet işlerini düzelemeyeceğini düşündüğünden bu meseleyi görüşmek üzere devlet ileri gelenlerini topladı. Toplantının sonunda 1. Mustafa'nın tahttan indirilmesine ve yerine 1. Ahmet'in oğlu ve 2. Osman'ın küçük kardeşi Şehzade Murat'ın geçirilmesi kararı çıktı. 4. Murat tahta geçtiğinde 12 yaşındaydı ve o tarihe kadarki Osmanlı hükümdarları içerisinde en küçük yaşta tahta geçmiş padişahtı. 4. Murat tahta geçtiğinin ertesi günü Eyüp Sultan da Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi'nin elinden kılıç kuşandı. Ancak tahta çıktığında sünnetsiz olduğu için cülusunun 5. günü sünnet edildi. Soru 2. Gerçek iktidarını nasıl sağladı? 4. Murat'ın çocuk yaşta olması sebebiyle iktidara kimin hakim olacağı konusunda bir çekişme yaşanıyordu. Önceki padişahlar zamanında eski saraya sürülmüş olan Kösem Mahpeyker Sultan ile Vezir-i Azam, devlet ileri gelenleriyle askerlere para dağıtarak kendi hakimiyetlerini kurmaya çalışıyorlardı. Bu sırada Bağdat'ı ele geçiren Safeviler, Sünni halkı kılıçtan geçirmiş ve Osmanlı topraklarına girip ilerleyerek Mardin'e kadar gelmişlerdi. Bu durum Vezir-i Azam'ın azine sebep olunca Kösem Sultan iktidar mücadelesinde tek kaldı. Kösem Sultan sık sık devlet görevlilerini değiştirerek yaklaşık 10 yıl devleti idare etti. Bu süre içerisinde 8 vezir azam, 9 baş defterdar değiştirildi. Ancak bu dönemin içerisinde imparatorluk iç ayaklanmalar ve dış saldırılarla iyice yıprandı. Abaza Mehmet Paşa'nın aralıklarla iki isyanı Anadolu'yu alt üst edip Osmanlıların İran seferlerini aksattı. Kırım'da, Yemen'de, Lübnan'da, Mısır'da isyanlar çıktı. Askere verilen paralar arttı, vergi toplama sistemi bozuldu. devletin gelirleri düşerken fiyatlar yükseldi. 10 Şubat 1632'de İran seferinde başarısız olan Sadrazam Hüsrev Paşa'nın addedilmesi üzerine ayaklanan askerler saraya yürüyerek yeni Sadrazam Hafız Ahmet Paşa ile birlikte padişahın yakınlarından 17 kişinin kellelerini istediler. Bab-ı Saade önüne asileri dinlemeye çıkan padişah, eğer istedikleri verilmezse işin başka türlü olacağı yönünde tehdit edildi. Bu duruma sinirlenen 4. Murat içeri girdi. Ancak burada da askeri isyanı teşvik eden Recep Paşa'nın durumun daha kötüye gideceği uyarısıyla karşılaştı. Padişahın zor durumda kaldığını gören Hafız Ahmet Paşa, hançerini çekerek askerin üzerine yürüyünce 4. Murat'ın gözünün önünde asiler tarafından parçalandı. Paşa'nın ölümüyle teskin olmayan asker, Şeyhülislam'ın evini yağmaladı. Bu gelişmeler üzerine asileri memnun etmek için Recep Paşa Vezir-i Azam yapıldı. Ayrıca üst düzey bazı devlet görevlileriyle Şeyhülislam ve kadı askerler değiştirildi. Asiler karşısında bir şey yapamamanın acizi 4. Murat'ı derinden etkilemişti. Hadise biraz yatıştıktan sonra ilk iş olarak Tokat'ta bulunan eski Vezir-i Azam Hüsrev Paşa'yı öldürttü. Bunu haber alan askerler 12 Mart'ta bir kez daha ayaklanarak padişahın yakınlarından 3 kişiyi istedi. Hatta şehzadelerin de emniyet altında olmadığını, bu yüzden kendi korumalarına verilmesi gerektiğini söyleyerek padişahı tehdit ettiler. 4. Murat şehzadelerin sağ olduğunu ispat etmek için onları dairelerinden çıkarıp askere göstermek zorunda kaldı. Şehzadelere bir şey olmayacağına dair Şeyhülislam ve Vezir-i Azam kefil olunca asiler onların dairelerine dönmelerine izin verdiler. Saraydan ayrılan zorbalar padişahın yakınlarından istedikleri 3 kişiyi arayıp bularak katlettiler. Bu hadiseden sonra Kapıkulu sipahileri 4. Murat'ı tahttan indirmek istedilerse de Yeniçerilerin yanaşmaması üzerine bu arzularını gerçekleştirmeye teşebbüs edemediler. Hadiseler karşısında bir şey yapamadan olanları içine atarak sabreden 4. Murat bu gelişmelerden kısa bir süre sonra devletin yönetimini eline almak üzere harekete geçti. 4. Murat 18 Mayıs 1632'de divandan sonra Sadrazam Topal Recep Paşa'yı huzuruna çağırdı. "Gel bakalım Topal Zorbabaşı" diyerek seslendiği Vezir-i Azam'ın kendisini savunmak için verdiği cevaplarla iyice hiddetlenen padişah onu derhal boğdurtup cesetini onunla birlikte saraya gelen zorbaların önüne attırdı. Sadrazamın öldürülmesi zorbalar arasında yıldırım düşmüş gibi bir tesir yaptı. Ne yapacaklarını bilmeden 15-20 gün durdular. 9 Haziran 1632'de Ok Meydanı'nda toplandılar. Padişahın yeni Vezir-i Azam'a sipahilere eskiden sahip olmadıkları görevlerin verilmeyeceği yönde bir hattı hümayun verdiğini duyunca Sultan Ahmet'e geldiler. Bu gelişmeler üzerine padişah askerin ileri gelenlerini Sinan Paşa Köşkü'nde toplayarak bir ayak divanı tertipledi. 4. Murat onlara hitaben yaptığı konuşmada herkesin devlete itaat etmekle mükellef olduğunu, serkeşliklerin bitmesi gerektiğini uzun uzun anlattı. Askerden de bu konuda konuşanlar dinlendikten sonra her askeri gruba itaat yemin ettirildi. Konuşulanlar ve yeminler kayda geçirildikten sonra vezirler ile ulemanın ileri gelenlerine imzalatıldı. Artık padişah demir yumruğunu ortaya çıkartmıştı. Bu toplantıdan sonra padişahın zayıf olduğu dönemde zorbalık yapanlar tespit edilip teker teker öldürüldü. Soru 3. Revan Seferi nasıl cereyan etti? 1578 yılında başlayan İran harplerinin ilk safhası Osmanlı İmparatorluğu'nun muvaffakiyetiyle neticelenmişse de 17. yüzyılın başlarında savaş tekrar alevlenmiş, Celali isyanları yüzünden kaynaklanan idari mekanizmadaki boşluk sebebiyle Osmanlılar fethettikleri yerleri kaybetmişlerdi. Hatta 1578'den önce fethedilen toprakların bir kısmı da Safevi işgaline girmişti. Özellikle Bağdat'ın İranlıların eline geçmesi üzerine Osmanlı siyaseti bu şehri geri almaya endekslendi. Sünni Müslümanların yaşadığı toprakların Safevilerin eline geçmesi yüzünden imparatorluk dahilinde özellikle de İstanbul'da büyük bir öfke doğmuştu. Ancak İran üzerine yapılan seferlerde bir netice alınamadı. Seferlerin bazıları İran'a bile varamadan yarıda kaldı. İran savaşlarının Osmanlıların aleyhine olan gidişatına dur demek isteyen 4. Murat uzun bir hazırlık yaptıktan sonra 1635 yılı baharında İran'a doğru hareket etti. Sefer boyunca görevinde ihmal gösterenleri, yolda ele geçirdiği zorbaları ve hakkında şikayet vaki olanları idam ettirdi. 26 Temmuz'da Revan Kalesi önlerine gelen Osmanlı ordusunun kuşatmasına dayanamayan Safeviler 8 Ağustos'ta teslim oldular. Kalenin hakimi Emir Güneoğlu Tahsapkulu padişahın hizmetine girerek zamanla yakın çevresinden birisi oldu. İstanbul'un Emirgan semti ismini onun buradaki köşkünden dolayı almıştır. Revan'dan hareket eden Osmanlı kuvvetleri 13 gün sonra Tebriz'e girerek şehri tahrip etti. Kışın yaklaşması, Safevilerin de meydana çıkmaması sebebiyle 4. Murat Osmanlı topraklarına geri döndü. Osmanlı İmparatorluğu'nda kardeş katli bir süredir uygulanmıyordu. Ancak hayattaki kardeşlerini ortadan kaldırmak için bir fırsat arayan 4. Murat, Revan'ın fethi üzerine bu fikrini uygulamaya soktu. Fethi İstanbul'a bildirirken gönderdiği bir diğer emirle de kardeşleri Beyazıt ve Süleyman'ı boğdurttu. 4. Murat dönüşünde Topkapı Sarayı'nda İran seferi başarısının anısına Revan Köşkü adı verilen bir eser yaptırdı. Soru 4. Bağdat seferi nasıl cereyan etti ve Kasr-ı Şirin Antlaşması nasıl imzalandı? Osmanlı ordusunun ayrılmasının ardından Safeviler harekete geçerek Revan'ı kuşattılar. Kışın gelmesi sebebiyle takviye kuvvetleri gönderilemeyince 3 ay direnen Revan Kalesi teslim olmuştu. Böylece 4. Murat'ın 1. İran seferinde elde edilen muvaffakiyetler kaybedilmiş oldu. Safeviler başarılarına rağmen Revan seferine bizzat padişahın muazzam bir ordu ile çıkmasından etkilenmişlerdi. Bu yüzden barış için elçi gönderdiler. Ancak ikinci bir İran seferine niyetli olan 4. Murat, barış teklifine cevabı Bağdat'a vereceğini söyleyerek elçiyi hapsettirdi. Bağdat seferine çıkmadan önce hayattaki iki kardeşlerinden birisi olan Kasım'ı öldürttü. 8 Mayıs 1638'de İstanbul'dan Bağdat'a doğru hareket edildi. Revan seferinde olduğu gibi bu seferde de yol boyunca birçok kimse idam edildi. 15 Kasım'da Bağdat önlerine gelen Osmanlı ordusu şehri kuşattı. Vezir-i Azam Tayyar Mehmet Paşa'nın da şehit olduğu 1,5 ay süren kuşatma şehrin teslimiyle neticelendi. Ancak bir kısım İranlıların teslim şartlarını bozarak iç kalede savaşa tekrar başlamaları Safevi askerlerinin hemen hemen tamamının öldürülmesiyle neticelendi. Bağdat yıllar sonra tekrar Osmanlıların eline geçmişti. 4. Murat İstanbul'a dönünce bu zeferin anısına da Topkapı Sarayı'nda bir köşk yaptırdı. Padişah dönmüş, Vezir-i Azam ise orduyla beraber Bağdat'ta kalmıştı. İki taraf arasında elçiler gelip gitmeye başladı. Sadrazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa bir taraftan da orduyla ilerliyordu. Sonunda 1623'ten beri devam eden İran harpleri Kasr-ı Şirin önlerinde Zehap'ta Osmanlı karargahına gelen Safevi elçisi Saruhan ile 3 gün devam eden görüşmeler sonucu imzalanan anlaşmayla bitirildi. 17 Mayıs 1639'da imzalanan bu anlaşmanın önemi iki devlet arasında uzun süre devam edecek bir sınırın çizilmesidir. Soru 5. 4. Murat devrinin diğer önemli olayları nelerdir? 4. Murat döneminin İran seferleri dışındaki en önemli olayı Osmanlı topraklarına Kazak saldırılarıdır. Hükümdarlık yıllarında Zaparok Kazakları İstanbul'a baskın yaptıkları gibi 1637'de Azak'ı zapt etmişlerdi. Kazak meselesi yüzünden Lehistan'la daha önceden bozulan ilişkilerdeki gerginlik devam etti. 4. Murad'ın bu ülke üzerine yapacağı seferden Lehistan'ın talebi üzerine vazgeçti ve iki ülke arasındaki anlaşma yapıldı. Yemen'de ve Cebeli Lübnan'da ayaklanmalar meydana geldiyse de fazla büyümeden bastırıldı. Ancak bu dönemde asıl önemli isyan Kırım'da meydana geldi. İsyan eden Kırım Hanı Mehmet Giray, Lehistan'la işbirliği yaparak durumu kuvvetlendirmişti. Bu isyan uzun süren mücadeleler sonunda bastırılabildi. Venediklilerle bir ara ilişkiler bozuldu. Osmanlı topraklarındaki Kilis Sancağı'na ait bazı köylerin işgali ve Cezayir gemilerinin batırılması üzerine durumu Bağdat seferine haber alan 4. Murat, Osmanlı ülkesindeki bütün Venediklilerin öldürülmesini ve donanmanın sefer için hazırlanmasını emretti. Bunun Osmanlı menfaatlerine uygun olmadığını düşünen devlet adamları bu emri padişaha hissettirmeden uygulamaya sokmadılar. Kısa bir süre sonra da padişaha rica ederek Venediklileri hapisten kurtardılar. Venedik'in 200 bin altın tazminat vermesi üzerine savaştan vazgeçildi. Eğer İran seferi olmasaydı, uzun süredir Giriş'i fethetmek için fırsat kollayan Osmanlılar, bu düşüncelerini 4. Murat zamanında uygulamaya sokarlardı. Soru 6. 4. Murat devrinde ne tür yenilikler yapıldı? 4. Murat devlet yönetimini ele aldığında bir dizi yeni düzenleme yaparak Osmanlı İmparatorluğunu 15 yıldır devam eden istikrarsızlıktan kurtardı. Padişahlık makamının otoritesini yeniden tesis etti. Devlet düzenini yeniden sağlarken Koçi Bey'in yazdığı risaleden esinlendi. bürokrasi, asker ve ulema içerisindeki rüşvet alanlar tespit edilip ya öldürüldü ya da sürüldü. Haksız kazanılmış paralar müsaade edildi. Vergi kayıtlarını yeniden gözden geçirtti ve vergilerin düzenli ödenmesini sağladı. Timar sistemini revizyona soktu. 1632'de ülke çapında yaptırdığı tımarlı asker sayımıyla haksız yere kullanılan tımarlar tespit edilerek asker sayısı yeniden belirlendi. Soru 7. Kahvehaneleri niçin kapattı? 1633'te meydana gelen Büyük İstanbul yangını şehrin 5'te 4'ünü yok etmişti. Bu hadise üzerine kahvehanelerde hoşnutsuzluk dile getirilmeye başlandı. 4. Murat otoritesini daha yeni kuruyordu. Bu durum karşısında padişah bir ferman yayınlayarak kahve ve tütün içilmesini yasakladı. Kahvehaneleri kapattı. Bir yıl sonra meyhaneler de kapatıldı ve içki yasağı başladı. Bu yasaklara uyulup uyulmadığı bizzat 4. Murat tarafından sıkı ve sert bir şekilde denetlendi. Onun hükümdarlığı müddetince de bu yasaklar uygulandı. Kahve ve meyhanelerin kapatılmasının asıl sebebi buraların muhalefet odağı olup devlet yönetiminin eleştirilmesiydi. Bu yasaklarda tutuculuğuyla tanınan devrin önde gelen ulemasından Kadızade'nin de tesiri vardı. Soru 8. Bu devirde yaşayan Hazarfen Ahmet Çelebi ve Lagari İsa gerçek kişiler midir? 4. Murat'ın kızı Kaya Sultan'ın doğumu dolayısıyla yapılan törenlerde iki gösterinin yankıları günümüze kadar gelir. Bunlardan birincisi Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçan Hazarfen Ahmet Çelebi, diğeri ise füzeye benzer bir aletle havalanan Lagari İsa'dır. Ancak bu ikisinin gösterileri hakkında tek kaynağımız Evliya Çelebi seyahatnamesidir. Bu devirde ve daha sonraki tarihlerde yazılan kitaplarda Hazarfen ve Lagari hakkında bir bilgiye rastlanmaz. Bazı tarihçiler Evliya Çelebi'yi fazla güvenilemeyeceğini, bundan dolayı bu kişilerin hayali olduğunu iddia ederler. Ancak Evliya Çelebi'nin çeşitli konularda verdiği bilgiler başka kaynaklardan tetkik edildiğinde onun güvenilir bilgiler verdiği anlaşılmıştır. Bu yüzden iki şahsiyet için efsanedir, böyle kişiler yoktur demek doğru olmaz. İleride Osmanlı arşivinde bu konuda yapılacak bir araştırma hadiseyi aydınlatabilir. Soru 9. 4. Murat nasıl öldü? Nigris hastalığından muzdarip olan 4. Murat'ın bu hastalığı Revan Seferi sırasında ortaya çıkmıştı. Bağdat Seferi dönüşünde Diyarbakır'da 71 gün kalınması da hastalığı ile ilgili olmalıdır. Bu seferden İstanbul'a döndüğünde hasta olan padişah bir ara düzelince 1639 yılı Kasım ayında Beykoz taraflarında ava gitti. Ancak hasta bir şekilde döndü. Durumunun iyice ağırlaşması üzerine yakın çevresinde bulunanlar içkiyi bırakmasını tavsiye ettiler. Aşırı derecede içen padişah içki kadehlerini kırarak tövbe ettiyse de hastalıktan biraz kurtulunca silahtar Mustafa Paşa gibi bazı kişilerin telkiniyle tekrar içkiye başladı. İçki içtiğinin ertesi günü tekrar rahatsızlanan 4. Murat bir daha yataktan kalkamadı. 8 Şubat 1640 gecesi 28 yaşındayken kardeşi Şehzade Kasım'ı boğdurttuğu odada öldü. Erken yaşta ölümü aşırı derecede içki içmesine bağlıdır. Ölmeden önce Osmanlı Hanedanı'nın hayatta kalan tek üyesi kardeşi Şehzade İbrahim'i öldürtmek isteği ancak saray halkının bunu engellediği söylenir. Soru 10. 4. Murat nasıl bir kişiliğe sahipti? 4. Murat Osmanlı İmparatorluğu'nun saygınlığını ve gücünü geçici de olsa yeniden canlandırmıştır. Devletin iç düzeni tesis edilmiş, yıllarca süren savaşların sonunda İran mağlup edilmiştir. Onun döneminde İstanbul'da iktisadi hayat gelişti. Avrupa devletleriyle ilişkiler iyi durumdaydı. O tahta çıktığı yıllarda rüşvet, iltimas, zorbalık başını almış yürümüştü. 4. Murat bu durumu sertlikle düzeltti. Ancak bu arada suçsuz birçok kişi de öldürüldü. Son derece sert bir kişiliğe sahip olan padişah, emirlerini mutlaka yerine getirmesini isterdi. Devlet işlerinde düzeni sever, lakaytlıktan hoşlanmaz ve verdiği emirlerin sonucunu takip ederdi. Kızdığı zaman en ufak bir bahanede adam öldürtürdü. Bu tavrı devlet adamları ve asker arasında olduğu kadar halk arasında da büyük bir korku yaratmıştı. Osmanlı tarihinde ilk defa bir Şeyhülislam yani Ahizade Hüseyin Efendi onun zamanında idam edildi. Son derece kuvvetli bir hafızaya sahipti. Yıllar önce gördüğü insanları unutmazdı. Hükümdarlığının ilk yıllarında kendisine karşı zorbalık yapanları yıllar sonra ordu içerisinde gördüğünde tanıyarak öldürtmüştür. Machiavelli'nin ünlü eseri Prens'i tercüme ettirerek okuduğu söylenir. İstanbul'da olduğu gibi sefer esnasında orduda da sık sık kıyafet değiştirerek tebliğ gezerdi. Bu gezilerin amacı emirlerine uyulup uyulmadığını tespit etmekti. Son derece enerjik bir yapıya sahip olan padişah ok ve kılıç talimleri yapmayı, ata binip dolaşmayı severdi. Son derece kuvvetli olduğu devrin kaynaklarında zikredilir. Ancak bu iş bazen aşırı abartılarak 200 okkalık bir gürzü sallayarak idman yaptığı söylenir. 200 okkalık gürz yaklaşık 256 kilodur. Tütün ve afyondan nefret eden 4. Murat aşırı derecede içki düşkünüydü. Silahtar Mustafa Paşa, Emir Güneoğlu ve Musa Çelebi gibi yakın çevresiyle içki alemleri yapardı. Bazı Avrupalı tarihçiler onun bazı geceler kendisini bilemeyecek derecede sarhoş olduğunu, bu yüzden de akşam yemeğinden sonra verdiği idam emirlerinin infaz edilmemesi için tembihatta bulunduğunu belirtirler. 4. Murat, iki İran seferiyle doğu sınırlarını güvence altına almıştı. Ölmeden önce donanma için yeni gemiler inşa ettiriyordu. Devrin kaynakları karadan ve denizden Venedik üzerine sefer hazırlığında olduğunu belirtirler. Hedefi muhtemelen Girit'ti. Bibliografya. Ziya Akkaya, Vecihi, Devri ve Eseri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, doktora tezi Ankara 1957. Nezihi Aykut, Hasan Beyzade, Tarih, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, doktora tezi, İstanbul 1980. Katip Çelebi, Fezleke, İstanbul 1287. Kara Çelebizade Abdülaziz, Ravzatül Ebrar, Bulak 1248. Ertuğrul Oral, Mehmet Halife, Tarihi Gılmani Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, doktora tezi, İstanbul 2000. Peçuylu İbrahim, Tarihi Peçuylu Peçevi 2, Ön Söz ve İndeks, F. Çetin Derin, Vahit Çabuk, İstanbul 1980. Solakzade Tarihi 2, hazırlayan Vahit Çabuk, Ankara 1989. Önder Bayır, 4. Murat'ın Hattı Hümayunları, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1994. Albertus Babauis ya da Santuri Ali Ufki Bey'in Anıları, Topkapı Sarayı'nda Yaşam, hazırlayan S. Yarasimos A. Baharem, çeviren Ali Berktay, İstanbul 2002. Nezihi Aykut, 4. Murat'ın Revan Seferi Menzillenmesi, Tarih Dergisi Sayı 34, İstanbul 1984, sayfa 183-246 arası. M. Cavit Baysun, Murat 4, İslam Ansiklopedisi 8, 625-647. Sayfalar. Kösem Sultan, İslam Ansiklopedisi 6, 915-923. Sayfalar. Mustafa Cezar, Mufassal Osmanlı Tarihi 4, İstanbul 1960. Vahit Çabuk, Sultan 4. Murat Han, İstanbul 1995. İsmail Hami Danişment, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi 3, İstanbul 1972. Ersin Gülsoy, Girit'in Fethi ve Adada Osmanlı İdaresinin Kurulması, 1645-1670 yılları arası, İstanbul 2004. Remzi Kılıç, 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı-İran Siyasi Antlaşmaları, İstanbul 2001. Orhan F. Köprülü, Hafız Ahmet Paşa, İslam Ansiklopedisi 5, 71-77. Sayfalar. Rodos Murp, The Foucauling of the Ottoman Army Under, Murat 4. Cato, The Understanding of the Relationship Between Central and the Pripy and 17th Century Turkey, doktora tezi, Chicago 1979. Kasr-ı Şin Antlaşması, TDV İslam Ansiklopedisi, 24, 575. Sayfa. Halil Sahillioğlu, 4. Murat'ın Bağdat Seferi Menzilnamesi, Bağdat Seferi Harp Jurneli, Belgeler 2, Ankara 1967, sayfa 1-36 arası. Stanford J. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye 1, çeviren Mehmet Harmancı, İstanbul 1982. M. Sidrek, Kasr-ı Şirin, İslam Ansiklopedisi 6, 393-395. Sayfalar. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi 3, Ankara 1988. Tahsin Ünal, savaşa çıkan Osmanlı ordusunda lojistik işleri, 4. Murat'ın Bağdat Seferi hazırlıkları, Türk kültürü. Sayı 58, Ankara 1952, sayfa 726-740 arası. Süheyl Ünver, 4. Murat'ın Revan Seferi kronolojisi. Şevval 1994, Recep 1045, Belleten Sayı 64, Ankara 1952, sayfa 547-576 arası. Lucette Valensi, Venedik ve Baba Ali, çeviren A. Turgut Arnaz, İstanbul 1987. Kerim Yans, 4. Murat devrinde Osmanlı-Safevi münasebetleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, doktora tezi, İstanbul 1972.